Romalılar 7. bölüm 16. ayetteyiz. Bir zamanlar ruhsal yasasız yaşıyordum diyor Pavlos 9. ayette. Ama buyruk gelince günah canlılık buldu. Ben de öldüm. Böylece yaşama götürmesi gereken buyruk beni ölüme sürükledi. Çünkü günah buyruk aracılığıyla elverişli ortamı bularak beni kandırdı ve buyruk aracılığıyla beni öldürdü. Bu durumda ruhsal yasanın kutsal olduğu bir gerçektir. Buyruk da kutsal, doğru ve yararlıdır. Öyleyse gerçekte yararlı olan bana ölüm mü getirdi? Asla. Hiçbir zaman. Tam tersine varlığımda ölümü oluşturan etken günahtı. Böylelikle günahın gerçek niteliği yararlı olan aracılığıyla içimde ölümü oluşturduğu ortaya çıkmalıydı. Buyruğun ışığı altında günahın aşırı günahlılığı belirgin olmalıydı. Yasanın ruhsal olduğunu biliyoruz. Ne var ki ben bedenin gereksiz isteklerine bağlıyım. Günaha satılmış bir tutsağım. Ne yaptığımı kendim de bilmiyorum. Çünkü yapmak istediğimi yapmıyorum. Tersine iğrendiğim neyse onu yapıyorum. Yapmak istemediğimi yapıyorsam bu ruhsal yasanın doğruluğunu onayladığımı belgeler. Şimdi 17. ayette öyle ki diyor, gerçekte bu işi yapan ben değilim. İçimde konut kurmuş olan günahtır. Evet, yapmak istediğimi yapıyorsam bu ruhsal yasanın doğruluğunu onayladığımı gösterir. Eski yaratılış buyruğa karşı geldiğinde bu durumda açgözlülüktü. Yeni yaratılış açgözlülüğün yanlış bir şey olduğu hakkında yasayı kabul eder. Pavlos yasaya karşı geldiği için yasayla mücadele ediyor değildi. Bir imanlı olarak yasanın iyi olduğunu kabul ediyordu. Vicdanım ruhsal yasanın doğruluğunu onaylar diyor. Günah işlemek istemiyorum ama mecbur oluyorum. Ruhsal yasanın iyi, doğru olduğunu, onun buyurduğunu yapmak istememle gösteriyorum. Günah işlemek istemediğim şeydir. Ama tutsak olduğum günah gücü beni zorluyor. Öyle ki gerçekte bu işi yapan ben değilim, içimdeki konut kurmuş olan günahtır diyor. Kötü bir iş yaptığım zaman benim düşüncem, benim vicdanım bunu bana yaptırmaz. İçimdeki günahlı istekler o işi bana yaptırır. Beni o yöne zorlayan, içimde konut kurmuş olan günahın gücüdür. Öyle ki diyor, gerçekte bu işi yapan ben değilim. İçimde konut kurmuş olan günahtır. Okumuştuk bunu 17. ayette. Çünkü içimde, yani bedenimin gereksiz isteklerinde yararlı bir şeyin konut kurmadığını biliyorum. İçimde istek varsa da iyilik yapmaya gücü yok diyor 17-18. ayetlerde. Yani artık bunu yapmaya çalışan ben, yani yeni yaratılış değil, içimde yaşayan günahtır, eski yaratılış. Gördüğünüz gibi Pavlos hala eski yaratılışa sahip. Başka deyişle, kötü bir iş yaptığım zaman benim düşüncem, benim vicdanım bunu bana yaptırmaz. İçimdeki günahlı istekler o işi bana yaptırır. Beni o yöne zorlayan içimde konut kurmuş günahın gücüdür. İçimde günahlı benliğimde iyi bir şey yoktur. Almanların o ünlü şairi Goethe, insan erdemlidir demişti. Oysa Tanrı sözü bunun tersini söyler. İnsan soylu ve erdemli değildir. Yaratılış itibariyle evet, insan erdemlidir. Tanrı benzerliğinde yaratıldı, onun değeri sonsuzdur. Ama insan günahlıdır. İçinde bir sürü yolsuz istek yatar günah nedeniyle. İnsanın günahlı benliğinde iyi hiçbir şey, bir erdem yoktur. Pavlus ne diyor? İçimde istek varsa da iyilik yapma gücü yok. Vicdanımda iyilik işleme isteği var ama bunu gerçekleştirme gücü yoktur bende. İyilik yapamıyorum. Günah işliyorum çünkü günaha bağlıyım. Onun gücü altında bir tutsağım diyor. Pavlus bu mücadelede iki şey öğrenmişti ve bunlar biz imanlılar olarak çoğumuzun öğrenmesi gereken şeylerdir. Bir, içimde yani sözünü etmekte olduğumuz eski yaratılışta iyi bir şey bulunmaz. Bunu kavramamız gerekir. Ne yazık ki biz Mesih imanlıları çoğumuz bedende Tanrı'yı hoşnut edebilecek bir şey yapabileceğimizi sanıyoruz. Anladınız mı? Bedende Tanrı'yı hoşnut edebilecek bir şey yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bunu öğrenmemiş olan imanlıların çoğu karıncalar gibi gayretle çalışmaya başlarlar ve bu yolla Tanrı'yı hoşnut ettiklerini zannederler. Meşgul oldukları halde Mesih'in kişiliğiyle hiçbir canlı bağlantıları yoktur. Onun inayetinin, onun sevgisinin derinliğini kavramazlar. Kurtuluş güvenceleri yoktur. Mesih'in yaşamı onlar aracılığıyla yaşanmaz. İman yaşamını kendi güçleriyle bedende yaşamaya çalışırlar. Tabii bu çoğu zaman az öğretiden, yanlış öğretiden geliyor. Paulus'un öğrenmiş olduğu şeyi öğrenmemişlerdir. İçimde, yani doğal benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum diyor Paulus. Bunu biraz kişisel yapayım. Şimdi benim doğal benliğimde yaptığım her şeyden Tanrı nefret eder. Evet, yanlış duymadınız. Benim doğal benliğimde yaptığım her şeyden Tanrı nefret eder. Tanrı buna izin vermeyecektir. Tanrı bunu kabullenemez, kullanamaz. Benlikten olduğunda hiçbir iyi tarafı yoktur. Bunu daha öğrenmediniz mi? Bu çok önemli bir derstir. Rab ise bedenden doğan bedendir demişti Yuhanna 3.6'da. Başka deyişle başka bir şey olamayacaktır ama Tanrı'dan doğmuş olan günah işlemez diyor 1 Yuhanna 3.9'da. Bu çok harika bir şeydir. Bizlere yeni bir yaratılış verilmiştir ve bu yeni yaratılış günah işlemez. Bu da çoğu zaman yanlış anlaşılıyor. Yeni yaratılışın günah işlemeyeceği konusunda size güvence veriyorum. Ben günah işlediğimde bunu yapan yeni yaratılış değil. Bunu yapan eski yaratılıştır. Yeni yaratılış bunu yapmaz. Yeni yaratılış günahtan nefret eder. O yeni yaratılış gece beni uyutmaz. Bak yanlış yaptın der. Gidip durumu düzeltmelisin der. İkincisi, Pavlos öğrenmemizin çok önemli olduğu başka bir şey daha öğrendi. İçimde iyiyi yapmaya istek var ama güç yok diyor. Eski yaratılışta hiçbir iyi şey olmadığını öğrendi ve yeni yaratılışta da güç olmadığını öğrendi. Evet, eski yaratılışta iyi bir şey yok ama yeni yaratılışta da güç yok. Yeni yaratılış Tanrı'ya hizmet etmek ister ama benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez, eğmez de diyor Romalılar 8.7'de ama yeni yaratılışın bir gücü yoktur. Bazen büyük toplantılar düzenlenir ve bu toplantılarda, bunu televizyonlarda da görüyoruz, bir çağrı yapılır değil mi? Ve Tanrı için yaşamak isteyen herkes elini kaldırsın. Yaşamlarınızı Tanrı'ya adamak isteyenleriniz öne çıksın diyor. Bir sürü insan da bir etki altında kalarak öne çıkarlar. Ama onların yaşamlarını gözlerseniz yaptıkları sadece bu kadardır. Bundan ileriye gidemezler. Ben de 35-36 yıl iman hayatımda Tanrı sözünü öğrettim. Bu yıllarda bunlara kerelerce, onlarca, yüzlerce kere tanık oldum. Öne çıkarlar, galyana gelirler, duygulanırlar ama yaptıkları sadece budur. Bundan ileriye gidemezler. Tanrı'nın sözünden öğrenmek için emek gerekir. Alın teri gerekir. Diz çökmek, zaman ayırmak, sabır gerekir. İstediğim yararlı işi yapmıyorum diyor Paulus. Tersine, istemediğim kötü şey neyse onu yapıyorum. İstemediğim işi yapıyorsam, gerçekte o işi yapan ben değilim, içimde konut kuran günahtır. Sonunda şu yasanın işlerlikte olduğunu görüyorum diyor Paulus. Ben iyi iş yapmak isterken kötülük karşımda duruyor, sırıtıyor. Romalılar 7:19-21 ayetler arası. Kendini böyle bir durumda bulan kişi, günahın işlediği ve üzerinde egemen kaldığı birkaç hata olmadığını anlar. Tersine günahın başına buyrukçu kesilen korkunç bir köle çalıştırıcısı olduğunu görür. Kutsal Ruh, günahın istemediğimiz kötü şeyleri bize yaptıran ve istediğimiz iyi şeyleri bize yaptırmayan korkunç bir güç olduğunu vurgular gösterir. Ve bu güç bizim içimizde konut kurar. Sonunda şu yasanın işlerlikte olduğunu görüyorum. Ben iyi iş yapmak isterken kötülük karşımda sırıtıyor. İnsan iyi işi yapmak ister. Vicdanında, düşüncesinde iyi olanı yapma isteği vardır. Ne var ki? İşlerlikte bir kural var. İyi istekle dolarken karşıdan kötülük korkunç bir canavar gibi çıka gelir. İyilik isteyince kötülük oradadır. Tanrı'ya ruhta hizmet etmeye çalıştığınızda dostum, eski yaratılışınızın kötülük getirmek için orada olduğunu keşfettiniz mi hiç? Belki aklınıza kötü bir düşünce gelecektir. Durumu ne olursa olsun her Tanrı çocuğu, her imanlı, her hareketinde ve her an kötülüğün kendisinde var olduğunu itiraf etmelidir. Bunu görmemek ya da bunu görmezlikten gelmek sonunda iman hayatının yıkımla sonuçlanmasına neden olacaktır. Çünkü diyor Pavlos 22. ayette, varlığımın derninde Tanrı yasasını gönülden onaylıyorum. Vicdanım doğru der. Göz dikmek günahtır. Yalan söylemek günahtır. Öfkelenmek günahtır. Sabırsızlık edip parlamak günahtır. İnsanın kalbini kırmak günahtır ve daha da söyleyebiliriz. Ama göz dikiyorum, yalan söylüyorum, sabredemiyorum, birden parlıyorum, çabuk kızıyorum, dilime hakim olamıyorum, insan kalbi kırıyorum. Ama bunları yapınca vicdanım rahatsız oluyor, değil mi? Bunu bana itiraf eden birçok kardeş var. Sabırsızlanıyorum, kızıyorum ve sonra da pişman oluyorum. Kızmayacağıma karar veriyorum ama yine parlıyorum. Evet, bunlara tanık oluyoruz. Çünkü Tanrı'nın yasasının doğru olduğunu biliyorum, onu onaylıyorum. Varlığımın derini yeni yaratılıştır dostum. Gel gelelim diyor Pavlos 23. ayette. Bedenimin parçalarında bambaşka bir yasa görüyorum. Sağ duyumun yasasına karşı savaşan ve beni bedenimin parçalarında işlerlikte olan günah yasasına tutsak kılan bir yasa. İki yasa var der Pavlus. Birincisi sağ duyumun yasası vardır ki bu Tanrı'nın yasasıdır. Sağ duyum bunu onaylar. Doğru olarak kabul eder. Bunun iyi olduğunu söyler. Ama bu yasaya karşı savaşan bir yasa daha vardır. Karşı koyan yasa beni tutsak kılar. Karşı koyan bu yasa beni bedenimin parçalarında işlerlikte olan günah yasasına tutsak kılar. Günah yasası isteklerimi kışkırtan, beni her tür günaha sürükleyen bir güçtür. Bu yasa hem karşıma çıkar hem de içimde bulunur. Beni günah işlemeye kışkırtınca bedenimin parçalarında kendisine uygun bir takım istekler bulur. Düşüncelerimde, gözlerimde, dilimde, ellerimde, ayaklarımda işleyen bir günah yasası vardır. Kısacası benim varlığımda işleyen bir günah yasası vardır. Günah gücü gelir ve beni bu günahlı isteklere tutsak kılar. Gördüğünüz gibi kurtulduğunuzda eski yaratılıştan kurtulmuyorsunuz. Ve buna karşın yeni yaratılışınızda hiçbir güç yoktur. Bedenimin üyelerinde başka bir yasa görüyorum diyor Pavlos. Eski yaratılışın Tanrı'ya karşı düşman oluşudur bu. Dürüst olan Tanrı çocuğunun Pavlos gibi şöyle haykırmasına neden olur. Ne zavallı bir insanım. Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak? Romalılar 7:24. Evet, ne zavallı insanım diye haykıran adam kurtulmamış bir adam değil, kurtulmuş, kurtuluş güvencesine sahip olmuş bir adamdır. Zavallı sözcüğü mücadeleden ötürü bitkin, yorgun düşme imasını taşır. Beni kim kurtaracak? Çaresiz. Omuzları yere yapışmış, güreşirken yere yapıştırılmış birisi. İhtiyar Yakup gibi sakat bırakılmış, dışarıdan yardım çağırıyor. Beni bu ölüme götüren bedenden kim kurtaracak? Günah yasasına tutsak olmak, dostum, gerçek düşkünlüktür. Bunu anlayan kişi gerçekten haline üzülür, hatta yas tutar. Kurtulmak da ister. Ölüme götüren bu beden ne demektir? Günün birinde ölecek vücut mu? O zaman bedenden kurtulmak, ölmek anlamına gelirdi. Oysa Pavlos burada ölümden de kurtulmak istiyor. Daha önce sözünü ettiği günah tutsaklığımdaki bedendir. Kişiyi ruhsal ölüme götüren günahlı benliktir. İçimizde konut kuran günahtır. Beni Tanrı'dan ayıran ve sonu olmayan ölüme sürükleyen günah gücünden beni kim kurtaracak? Ruhsal yasa bana kurtuluş getiremez. Kurallar, iyilikler bana kurtuluş getiremez. Evet, ruhsal yasa beni kurtaramaz. Ruhsal yasanın bu konuda güçten yoksun olduğunu daha önce görmüştük. İnsan çabası da aynı. Kutsal ve doğru olan yasayı bile ölüm aracı olarak kullanan günah gücünden beni kim kurtaracak? Cevabı daha önce verilmişti. Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ya şükürler olsun diyor Pavlos. Sonuç şudur, sağduyumla Tanrı'nın yasasına, bedenimin gereksiz istekleriyle günah yasasına kulluk, kölelik ediyorum ben. Romalılar 7 ayet 25. Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtuluş veren Tanrı'ya şükürler olsun diyor. Bu değerli dostum Pavlos'un yardım çağrısına verilen yanıttır. Bu Pavlos'un o umutsuz haykırışına umut veren yanıttır. Tanrı kurtarışı sağlamıştır. Evet, kurtuluş Tanrı'dan gelir. Kurtuluşun ayrıntıyla bildirildiği 8. bölümün girişini oluşturuyor bu. Hem kurtuluş ve hem de kutsallaştırma Mesih aracılığıyla gelir. Mesih ihtiyacımız olan her şeyi sağlamıştır. Evet, o kurtuluşu sağlamıştır. O bize diri bir umut vermiştir. Yasa, koş koş yap diye buyurur. Ama ne el ne de ayak verir. Müjde, yani İncil, iyi haber, daha iyi bir haber getirir. Beni uçmaya çağırır ve bana kanat verir. Evet, şeriat, yapacaksın. Şunu edeceksin, bunu edeceksin, çabalayacaksın, koş koş diyor. Ama ne el verir ne de ayak. Ama Tanrı sözü iyi bir müjde getirir, iyi haber verir. Beni uçmaya çağırır ve aynı zamanda da kanat verir uçabilmem için. Değerli dostum, beni kurtaracak olan Tanrı'dır. İşte bu iyi haberdir. Beni Rabbim İsa Mesih aracılığıyla kurtarır. Biz onun kayrasına kavuşmakla, Rabbin inayetine kavuşmakla, ona vaftiz edilmekle, onun ölümü ve dirilişiyle birleşmekle günah gücünden kurtuluruz. Burada vaftiz edilmekle dediğimde suyla vaftizden söz etmiyorum. İlk vaftiz, biz İsa Mesih'e iman ettiğimizde, onun kayrasına kavuştuğumuzda İsa'nın bedenine giriyoruz. Asıl vaftiz budur. Suyla vaftiz bunun bir göstergesi, bir işareti, bir tanıklıktır. Evet, onun ölümü ve dirilişiyle birleşmekle günah gücünden kurtuluruz. Pavlos bunu düşününce Tanrı'ya şükürlerini yükseltir. Bunda payın var mı değerli dostum? İmanla Mesih ile birleştiğini biliyor musun? Bunun için Tanrı'ya şükür ediyor musun? Yoksa ruhsal yasayla, insansal çabayla, dinsel kuralla, iyiliklerle kendini düzeltmeye mi çalışıyorsun? Bunu yapıyorsan şükür yükseltecek durumda değilsin. Beni kim kurtaracak diye yalvaracak durumdasın. Kurtuluş yolunu ve onun kesinliğini açıklamadan önce imanlının ruhsal yasa karşısında durumunu özetler. Sonuç şudur. Sağduyumla Tanrı'nın yasasına, bedenimin gereksiz istemleriyle günah yasasına kulluk ediyorum diyor Pavlos. Ruhsal yasa altındaki kişi böyledir. İçinde bir ikilik vardır. Tanrı'yı sever, onun yasasını doğru olarak kabul eder ama öte yandan günah yasasına kulluk eder, kölelik eder. Çünkü günah eski benliğinde yerleşmiştir ve oradaki bütün istekleri uyandırır ve onu her tür günahın ardından sürükler. Buyruk karşısındaki davranışlarıyla Pavlos bu gerçeği kanıtlamıştır. Bölüm 8'in ilk 4 ayetinde daha önce değindiği kurtuluşa dönecek. Günah sizlere egemen kesilmeyecektir. Çünkü ruhsal yasa altında değil, kayra altındasınız. Bunu bölüm 6 ayet 14'te söylemiştir. Ama Şimdi tutsak edildiğimiz şey karşısında ölmüş olduğumuzdan, ruhsal yasadan özgür kılındık. Yazılı yasanın eski yolunda değil, ruhun yeni yolunda hizmet sunalım diye demişti Paulus 7. bölüm 6. ayette. Kayra kurtarıyor. Kutsal ruh yeni yaşamı veriyor. 8. bölümde bunları daha ayrıntılı göreceğiz. Ancak 8. bölümün ilk ayetini okuyarak sizi bu ayetle baş başa bırakmak istiyorum. Bundan böyle Mesih İsa'da olanlara artık hiçbir mahkumiyet, suçlu çıkarılma, yargılanma yoktur. Çünkü Mesih İsa'da yaşam veren ruhun yasası beni günah ve ölüm yasasından özgür kıldı.